nurpenceresi.com. Hatıralar. Rahmi Erdem.
Ağır dağ eteklerinde bir iman nöbettarı Veli Turan. 5 Nisan 1928 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Veli Turan, ticaret ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin en küçük çocuğudur. Merhum Veli Turan bu vesileyle Ağrı ve civar illere sık sık seyahatler yapar. 958 yılında yine ticari bir sebeple Ağrı'ya uğrar. Orada kuyumculuk yapan merhum Hacı İsa Kaya adında bir şahıs kendisine El Hüccetül Zehra ve Haşr Risalesi adında iki küçük risale vermiştir. Hacı İsa Kaya bu kitapları Veli Turan'a verirken sıkı sıkı tembihatta bulunur. Aman çok dikkat et. Yakalatma yoksa hapse girersin diye ikaz eder. Makam Yusuf tabirini orada öğrenir. Dini bir eserin okunmasının yasak, kanunu takip mevzu olması Veli Turan'ı derinden düşündürür. Kafasından geçen suallere tatmin edici cevaplar bulamaz. Kendisine verilen kitaplardan rastgele bir yer açar. 28. mektubun 7. meselesini okur ez cümle. Eski Harb-ı Umumi'den evvel ve evvelinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanındadır. Merhum validem yanımdadır. Dedim, ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki icaz-ı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an'ın etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nev'ini şu zamanda isharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Bir büyük infilak ve inkılaptan sonra Kur'an'ın etrafındaki surların yıkılması, sözde laik kurumların Kur'an'a muhalefeti, Kur'an'ın yalnız kalışı ve icazının onun çelik bir zırhı oluşu, o icazın izharına Bediüzzaman'ın namzet olması. Önce Kur'an'ın mucizeliğini öğrenme aşkı, sonra Hazreti Üstad'ın safında yer alması, kendisine verilen eserleri büyük bir iştiyakla okumaya başlayan Veli Turan, "Lebbeyk Üstad'ım, bizden ne istersin cevap ver," der. Veli Turan arayışlarını sürdürür. Osmanlı'da Allah adına yüceltmeyi hedef alan kurumların çöküşü, inanmış insanların sahipsiz ve yetim kalışı Veli Turan'ı düşündürür. 962 yılında Muş vilayetinin Malazgirt kazasında Molla Abdülhamit Çalışkan isminde bir hoca efendi var. Muhasıra olan meslektaşlarının çoğunlukla kavmiyetçilik belasına düştüğü bataklık bir zeminde Hazreti Üstad'ın izini sürer. Muhasırlarının kavmiyetçilikte ısrarı ve ifratı Molla Abdülhamid'i İrsanur'a daha sıkı bağlar. Çünkü gönül gözü açıktır. Bu sırada Van'a gelen Molla Abdülhamid Hoca bu fakire kelimesi kelimesine şunları söyledi. Rahmi Bey, ben hanımın mehrini verdim. Onunla helallaştım. Onu evvel Allah, sonra çocuklarına emanet edip yola çıktım. Senin yanına geldim. 2-3 gün misafir oldu. Bir gün bir evden ders dönüşü Van sinemasının önünden geçiyorduk. O sıra sinema boşaldı. Biz 8-10 kişiydik. Bana dedi ki, bu harika dersleri niçin 8-10 kişi dinliyor? Bu sinemadakiler niye katılmıyor? Biz mi iyi anlatamıyor veya okuyamıyoruz? Yoksa bu insanlar mı gaflet ve dalalet bataklığında? Şevki, gayreti, heyecanı son haddindeydi. Vedalaştık, Iğdır'a gittim. Bir şey tamamen elde edilmezse, büsbütün de terk edilmez kaidesine tabi, Molla Abdülhamid Hoca, dini, kültürel altyapısı ve dershanesi olmayan Iğdır'da kahvehanelerde konuşmalar yapmaktadır. Bunu duyan Hacı Veli Turan, hocanın yanına giderek sualler sormaya başlar. Böylece kalp ve gönül bağları tesis edilmeye çalışılır. Sorulan suallerin bazılarına cevap verir, bazılarını da kitapları kaynak gösterip müracaat etmelerini ister. Bu eserleri nereden temin edebileceğini soran Veli Turan'a, Hoca Efendi Erzurum'dan cevabını verir. Bunun üzerine Hoca Efendi'ye hemen para verip Erzurum'a gönderen Veli Turan, manevi hazinesine kavuşur. Günlerce kitapları okuduktan sonra Abdülhamid Hoca ile buluşan Veli Turan, bu zat Ehl-i Sünnet inancını tahkim edip kuvvetlendiriyor. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi zatların mesleki kudsisini daha da güçlendiriyor. Bu zat kimdir diye sual ediyor. Hoca Efendi ise o bu asrın müceddididir. Onlar gibi bir imamdır. Vazifedar bir zattır cevabını verince Veli Turan şimdi tatmin oldum diyerek bütün gücüyle nur hizmetine başlar. Hazreti Üstad'ın emriyle Hoca Abdülhamid ile beraber ilk dershane-i Nuriye'yi açarlar. İlahi istihdamın emrine girerler. Hacı Veli Turan Abdülhamid Hoca'nın ve ailesinin maişetini tekeffül eder. Hoca Iğdır'a yerleşir. Hizmet hız kazanır. Ders halkası genişler. Buna paralel olarak kitap ihtiyacı da artar. Bu vesileyle sık sık Erzurum'a giden Hoca Efendi, Veli Turan'la beraber kitap siparişi verir. Otobüsün hareket saatini bildirir. Otobüsün hareketine az bir zaman kala bir nur hamalı kitapları hocaya teslim eder. Eski otobüslerin bağcıkları otobüsün üstünde olduğu için koliyi yukarı çeken şoför muavini bu koli çok ağır, polis kontrol etmeden götürmem deyip almaz. Israrlar fayda vermez. Orada nöbet bekleyen polisler koliye bakmak isterler. Bu sırada Hacı Veli Turan kitapların manevi manasını kastederek muavine haşere ilacıdır çek yukarı deyince polisler evet doğru söylüyor alabilirsin der, muavin koliyi yukarı çeker. Bu duruma çok şaşıran bir Hacı Veli Iğdır'da koliyi teslim alınca kolinin üzerinde gerçekten haşere ilacıdır ibaresinin yazıldığını görür ve Rabbine şükreder. O yıllarda cemaati ve ileri gelen rehber insanları tanımak ve istifade etmek amacıyla sık sık seyahatlere çıkar. Elaziz'de Nur'un birinci talebesi İbrahim Hulusi Yahyagil, Kastamonu'nun Kutbu Mehmet Feyzi, Konya Ermenek'ten Zübeyir Gündüzalp, Hazreti Üstad'ın ifadesiyle Denizli hapsinde unutulmaz, halisane hizmetiyle nurlara sarsılmaz sadakati, yanılmaz zekaveti, çekilmez bahadırlığıyla Daire-i Nur'da ehemmiyetli makamı olan Tahir Ağabey, Mustafa Sungur, Bayram Yüksel'i görür. Onların hayatlarının her anı hasbilere yol gösterecek işaret taşlarıyla dolu hayat hikayelerini dinler. Manevi ve fikri bir oluşumun içine girer. Doğu Anadolu'da emniyet ve asayişin temel taşı niteliğinde olan hürmet, emniyet, itaat, haramlardan çekinmek gibi düsturları tahkim edip sigorta vazifesini görürler. Veli Turan'la muhabbetimiz hep devam etmiştir. 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra onunla İstanbul'da karşılaşmıştım. Nereye gittiğini sordum. Bana Metris askeri cezaevinde komünistlikten mahkum bir yeğenim var. Onu ziyarete gidip biraz harçlık vereceğim deyince şaşırdım. Kendisine komünist olurken sana sordu mu? Niye merhamet ediyorsun dedim. Bana şunları söyledi. Bu marifin bahtsız çocukları manevi bir bataklığa düşmüşler. Onlara acıma, mecburiyet hissediyorum. Belki amcasının şahsında doğruları görür, intibaha gelir, tövbe eder, kurtarırız diye düşünüyorum. Onun insanlığına, hamiyetine, şefkatine hayran olmuştum. Dostuyla düşmanla ayıramayan, bindiği dalı kesen, ahmak bir zihniyet karşısında bunalmış ve çözüm yolu arıyorduk. Sadeli dönüyor, merhum Hacı Veli Turan'ın bu dikenli yolda yürüyüşünü takip ediyoruz. 960 yılının sonlarında her yerde olduğu gibi Iğdır'da da polis takibi bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bir gün ihbar üzerine iş yerini aramaya gelen polisler her yeri didik didik aradıkları halde tereklerdeki raflara dizili kitapların üzerindeki örtüyü kaldırıp bakmadıkları için kitapları Allah göstermez çıkıp giderler. Bu hadiseyi merhum Veli ağabey diğer ağabeylere nakledince kardeşim merak etme sen hususu inayet altındasın derler. Benzer bir hadise de merhum Mustafa Cahit Türkmenoğlu'nun başından geçmiş. Erzurum'da yedek subay olarak vatanî vazifesini ifa ederken evi aranır. Rahlenin üzerinde duran sözler kitabının üzerine ceketini süratle çıkarıp örter. Polisler her yeri didik didik aradıkları halde ceketi kaldırıp altına bakmazlar. Böylece inayeti hakla eli boş dönerler. Hayvan besiciliğiyle iştigal ederken uzun süre Iğdır'dan ayrılmak zorunda kaldığından hizmetler aksadığı için besiciliği bırakıp 966 yılında kuyumculuk mesleğine başlar. Böylece bütün himmetini hizmete tahsis eder. 12 Mart 1971 askeri muhtırasından sonra adli ve idari baskılar artmıştır. Bazı dost memurların tavsiyesi üzerine Risale-i Nur külliyatından bir takımını evde bırakıp diğer eserlerini büyük bir kolyeye yerleştirip bahçesindeki eski samanlıkta toprağa gömer. Birkaç ay geçtikten sonra rüyasında üstadı görür. Üstad, kardeşim kitaplarını artık çıkarabilirsin der. O gece çocuklarını uyandırıp hemen kitaplarını çıkarırlar. Bakarlar ki kitapların konduğu kutular, naylon poşetler, fareler tarafından yenildiği halde kitaplara en ufak bir zarar gelmemiş. Kitaplarını alıp eve getirir. Gözyaşları içinde tozunu temizleyip layık olduğu yere kemali itinayla yerleştirir. O yıllarda hakkında birçok dava açan Veli Turan ve arkadaşları muhakeme edilirler. Hizmet hayatı boyunca Edirne, Ardahan, Iğdır'ı su yolu yapan Avukat Bekir Berk büyük bir ferahat ve fedakarlıkla bu davaların hakkaniyetini mahkemelerde terennüm eder. İdeolojik bağnazlık içinde bunalmış vicdanlara ümit, inşirah, güç ve kuvvet verir. Onların sebat ve metanetleri ziyadeleşir, azim ve imanları inkişaf eder. Artık bir nesli cedid yetişmiş, bunlardan bir kısmı üniversitelerde güzel hizmetlere imza etmişlerdir. Abdülhamit Hoca'nın ektiği nur tohumları sümbüllenmiş, nurun naşirleri olan kahramanlar hizmet meydanına çıkmışlar. Hacı Veli Turan artık yalnız değildir. Etrafı idealist gençlerle çevrilmiştir. 71 yılından sonra ülkemizde anarşi ve terör had safhaya çıkmış, kır teröristleri şehre inmiş, suikastler ve sabotajlar ziyadeleşmiş, bu oligarşik idare sizi koruyamaz, bize tabi olun mesajları halka verilmeye başlamıştır. Iğdır'da bu anarşi belasına duçar haldeyken merhum Hacı Veli Turan ve dava arkadaşları çok sayıda komünistten tehditler almaktadır. Defalarca iş yerini ve dershaneyi bombalamak istedikleri halde Cenab-ı Hak onlara muvaffak etmez, emellerine nail olamazlar. Yine bir akşam vakti bir grup anarşist dershaneye gelip oradaki talebelere hakaret ederken aniden Hacı Veli Turan içeri girer. Onu gören anarşist güruh hemen kaçarlar. Daha sonra onlara sorarlar. Bunca silahlı gücünüzle niye kaçtınız? Cevaben bu adamda bilmediğimiz gizli bir güç var. İçimize müthiş bir korku düştü. Çareyi kaçmakta bulduk. 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra sıkı yönetim ısrarla Hacı Veli Turan'ı sıkıştırmaktadır. Erzurum Bölge Komutanlığından gelen arananlar listesine dahil edilmektedir. Iğdır'daki komutan çok kez makamına çağırarak suçlu durumuna düşürmek için tuzaklı sorular sorsa da bir netice alamaz. Diğer taraftan Iğdır Emniyet Müdürü Kaymakam hakperest bir şekilde Hacı Veli Turan ve arkadaşlarını müdafaa etmişlerdir. Buna rağmen çaresiz kalan Emniyet Müdürlüğü Hacı Veli Turan'ı Kars Sıkı Yönetim Savcısına sevk etmiştir. Hacı Veli Turan savcının huzuruna çıkarılır. Savcı ne istiyorsunuz, bu adamı niçin getirdiniz diye polislere sıkışınca polisler efendim komutanlık gönderdi cevabını verirler. Bunun üzerine savcı evine gidebilirsin, kimse seni aramıyor diyerek onu serbest bırakır. Bundan sonra istek üzerine Ankara'dan bir askeri savcı Iğdır'a gelip Hacı Veli Turan'ı uzun uzun sorguladıktan sonra sen merak etme, müsterih ol, kimse sana bir zarar veremez der. Bu surette bir kez daha ilahi inayet imdada yetişir. Bu ilim hadiseler bize Nasreddin Hoca'yı hatırlatmaktadır. Bir gün bir köye giden hocaya köpekler saldırır. Yerden bir taş çıkartıp köpeklere atmak isterken hoca taşı çıkaramaz. Kendi kendine söylenir. Ne acayip bir memleket. Taşları bağlı, köpekleri serbest. Bereket, insaf sahibi yetkililer onun yardımına yetişirler, himaye etmeye çalışırlar. Bu anarşi ve terör belasından, yanlış anlaşılmaktan, hatta onunla aynı kefeye konulmaktan bizar olan Hacı Veli Turan, onun çapındaki yüzlerce insan Doğu Anadolu'da memleketlerini terk etmek mecburiyetinde kalmışlar. Neticede meydan onlara kalmıştır. Devlet çoğu kez sapla samanı karıştırmıştır. Yetkililer bu hamiyet sahibi insanları dinlememiş, peşin hükümlü garazkar memurların beyanlarına itibar edilmiştir.
Site ve şahıs isimleri muhafaza edilmek şartıyla ticari amaç olmaksızın çoğaltılabilir, dağıtılabilir.